Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 30. Ayrım. Akşamları Taceddin'in geliş saatlerini iple çekiyordu. Beraberce yemek yiyorlar, sohbet ediyorlardı. Daha çok Behire konuşuyor, gün içinde yaptıklarını anlatıyordu Taceddin'e. O da yüzünden eksik etmediği gülümsemesiyle dikkatle dinliyordu karısını. Taceddin'le beraber olduğu her an değerliydi Behire için. Görücü usulüyle evlenmiş sayılırlardı ama gitgide daha çok seviyordu kocasını. Bir de Taceddin, kendisi için çalışma odası olarak döşediği odaya kapanıp saatlerini orada geçirmeseydi. Bir şeyler yazıp çiziyordu galiba. Meraklı görünmek, hesap sorar gibi tavır almak yakışmazdı Behire'ye. Nasıl onun müzik gibi, dikiş nakış gibi özel zevkleri varsa, kocasının da meşgul olmaktan zevk duyduğu uğraşları olabilirdi pekala. Evet, her gece gizli mabedim dediği o odaya kapanıp Patricia ve Ali ile buluşmaktan kendini alamıyordu Taceddin. Gerdek gecesi dışında hiç aksatmamıştı bu buluşmaları. Yanlış yapıyordu belki, vazgeçmeliydi artık. Behire'nin gözlerine her bakışında suçlu hissediyordu kendini. Ama üzerine kabus gibi çöken, vicdan azabını çağrıştıran bu duygulardan sıyrılması uzun sürmüyordu. Kendini kendine karşı savunacak bir yol bulmuştu. Behire'den önce Patricia vardı hayatında, Ali vardı. Yüreğine işlemişlerdi üstelik. Onları oradan söküp atmaya gücü yetmezdi. Değişen bir şey yok diyordu Patricia'ya. Yüreğim hala sana ait. Hep öyle kalacak. Hiçbir şey bu gerçeği değiştiremez. İkiye ayrılmıştı ruhu. Duyduğu ezikliğin tesiriyle Behire'ye olabildiğince sıcak davranıyor, her isteğini anında yerine getiriyor, ilk gece söylediği gibi karısını mesut edebilmek için elinden gelen çabayı gösteriyordu. Bir adım geride duran ikinci kimliği ancak bu gizli mabette ortaya çıkıyor, Patricia'nın tutkulu aşkı, Ali'nin biricik babası olarak onlarla hasret gideriyordu. Beraber çektirdikleri fotoğraflar çalışma masasının kilitli çekmecesinde her akşam sabırsızlıkla onun gelişini bekliyordu. Aynı sabırsızlık gün boyu Taceddin'in içini de yakıyor, Patricia ve Ali'ye kavuşmak için dakikaları sayıyordu. Kavuşma sevincini odasına hapsedip dışarı çıktığında uzun bir süre kendine gelemiyordu Taceddin. Ondaki bu gözle görülür değişikliği Behire'nin nasıl yorumladığını bilemiyordu ama bu ikili hayatın dışına çıkamayacağından emindi artık. Karısının yanında mazbut ve müşfik bir koca, odasına kapandığında yüreğindeki iki başlı acımasız hasreti büyüten ve bundan zerrece utanç duymayan iflah olmaz bir aşık. Eylül müjdesi. Hüzünlerin düğünüdür Eylül. Asildir, gururludur. Acılarını kendine saklar, onurludur. Önce suskunluk sarar doğanın bedenini. Yeşile çalan gözlerin elaya dönüştüğü mevsimdir Eylül. Altın kızılıyla sarının binbir tonuna açılmış kocaman bir kucaktır. Üzümdür, bağ bozumudur. Solgun sesiyle bahçelerde gezinen yaprak ve toprak kokusudur. Sevgiliye hasrettir. Hasrete yapılan yolculuktur. Eksik gülümseyişlerdeki masumiyettir. Masumiyet kılığında gelen acıdır. Davetkardır. Hüznün ve umudun içine çeker insanı. Olmayacak vaatlerle gönülleri oyalayıp sonrasında mahcup olmak istemez. Sarının griye dönüşmeye meylettiği uçuk benizli ufuk çizgisine küçük sevinç pırıltıları katar bazen. Kırık dökük müjdeler verir. Hoyrattı zaman. Kadın erkek, genç ihtiyar önüne kattığı hiç kimseyi ayrıcalık tanımadan ardı sıra sürüklenmeye mecbur kılıyordu herkesi. Taceddin'le Behire'nin düğünlerinin üzerinden 4 ay geçmişti. Sabırsızlanmaya başlamıştı Fatih Hatun. Gözünü kulağını 4 açmış, Behire'den gelecek bebek müjdesini bekliyordu. Gelini kısır çıkmasın diye dualar ediyor, adaklar adıyordu. Kısırlık uğursuzluk işareti sayılırdı. Kadının evlenir evlenmez hemen hamile kalması, erkek içinde bir güç gösterisiydi. Doğuran kadın kendi değerini artırırken kocasına da şeref bahşederdi. Aklından bile geçirmek istemiyordu Fatih Hatun ama eğer çocukları olmazsa Taceddin'le Behire'nin evliliği nafile bir beraberliğin ötesine geçemezdi. Meyvesiz ağaç neye yarardı? Hele bir doğursundu gelini, hele oğlunun kucağına bir bebek versindi. Hele o bebe oğlan olsundu. İkisinin önüne de dünyaları sererdi Fatih Hatun. Sabırsızlıkla beklenen müjdeyi önce kocasına verdi Behire. Mahcubiyetin pembe gölgesi yüzüne vururken gizleyemediği ışıltılı bir sevinçle "Hamileyim ben, hamileyim ben," dedi Taceddin'e. Şaşırdı Taceddin. Şaşkınlığından ne diyeceğini bilemedi ilk anda. Behire'nin heyecandan buz kesmiş ellerini tuttu, avucuna hapsetti. Şefkatle sarıldı karısına, alnından öptü. Gözünde kutsal bir mertebeye erişmişti Behire. Çocuğunu taşıyordu. Bir evlat verecekti ona. Sevinmişti kuşkusuz ama sınırsız bir sevinç değildi duyduğu. Garip bir tutukluk vardı içinde. Coşkusunun önüne şeffaf bir set çekip alabildiğine mutluluk duymasını, engelleyen kırılgan bir karşı koyuş. İçindeki asi direnişi kırmayı başardı sonunda. "Gözümüz aydın," dedi. "Bebeğimiz uğur getirsin bize." O gece Patricia ile konuşmadı Taceddin. Konuşamadı. Gözlerini kaçırdı fotoğraftaki gözlerinden. Evlendikleri günden beri karısına yeterli sevgi veremediğinin ezinci, bu kez yön değiştirip Patricia'nın üzerinde yoğunlaşmıştı. Veremeyeceği bir hesabı onunla paylaşacak yüzü yoktu. Patricia'nın önünde boynu eğikti. Sözünde duramamıştı, yenilmişti. Sevincini doyasıya yaşayamamakla ödüyordu cezasını. Patricia'ya söyleyemediği sırrını oğluyla paylaştı. "Sana bir kardeş geliyor Halim," dedi. "Birbirinizi hiç göremeyecek olsanız da o senin kardeşin." Müjdeli haber hem Hacı Ali Beylerin hem de İhsan Beylerin evinde bayram havası yaratmıştı. Sevinci en zirvede yaşayansa Fatih Hatun'du kuşkusuz. "Biliyordum ben," diye haykırdı ilk duyduğunda. Kirpikleri çift çift olmuştu Behire'nin, süzgünleşmişti bakışları. Duyduğu heyecan ve iftihar hissi, kız anası Celile Hanım'ınkini bile gölgede bırakacak düzeydeydi. Bilezikler taktı gelinine, kumaşlar kestirdi, terziye gönderdi. Kadriye yemek yapmasın dedi. "Kokusu dokunur sana. Canın ne istiyorsa söyle, pişirtip göndereyim." Doğuma aylar vardı daha ama Fatih Hatun sabırsızdı. Celile Hanım'la beraber çarşıya indiler. Saten yorgan yüzleri, kundaklık patiskalar, zıbınlıklar, mermer şahiler alındı. Oğlan anası, kız anası bebek çeyiz hazırlamaya koyuldular. Behire de boş durmuyordu. Mermer şahiden zıbınlar dikti önce, kenarlarını oyaladı, köşelerini nakışladı. Zevkle, hevesle çalışıyordu. Akşamları işten dönen Taceddin'e o gün yaptıklarını gösteriyor, takdir ve iltifat bekliyordu kocasından. Taceddin de karısını boş çevirmiyor, beğensin beğenmesin, pek güzel olmuş, ellerine sağlık demeyi ihmal etmiyordu. Fatih Hatun ne alsa ne işlese maviden yana kullanıyordu tercihini. Behire'yi kırmamak için gönlünde yatanın bir erkek torun olduğunu açıktan açığa söylemese de davranışlarıyla ihsas ettiriyordu. Celile Hanım, Hacı Ali Bey'in ve ailesinin oğlan çocuk beklentisi içinde olduklarını çok iyi bilse de daha ılımlı bir tavır sergiliyordu. Kız çocuğunu çok severdi ama Behire'nin yerinin geniş olması için erkek doğurmasının daha hayırlı olacağının da farkındaydı. Behire ise asla cinsiyet ayrımı yapmadan karnında her geçen gün biraz daha büyüyen, kanından canından bir varlığı taşımanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyordu. Bu yeni durum herkesi farklı etkilemişti. Taceddin bile yeni doğacak bebeğin heyecanına kaptırmıştı kendini. Yeni bir hayat, yeni bir umuttu. Bu bebek kederlerle aşılmış, yaralı yüreğine merhem olabilir miydi acaba? Belki. Ama şurası kesindi ki, oğlu ya da kızı yaralarını tamamıyla iyileştiremese de, o yürekte Ali'nin yanında kendine yer açmayı başaracaktı. Aşikar olan sırlar. Behire'nin hamileliği 6. ayını doldurmuştu. Gelininin bedenindeki değişikliklere bakarak bebeğin cinsiyetini tahmin etmeye çalışıyordu Fatih Hatun. "Torunum kesinlikle oğlan," diyordu. "Karnına baksanıza sipsivri. Kız olsa toparlak olurdu. Behire de pek güzelleşti maşallah. Kız doğuracak olsa çirkinleşirdi. Kız anasının güzelliğini alır. Oğlansa güzelliğine güzellik katar." Hamileliğin belli oluşundan o güne kadar geçen süre içinde Fatih Hatun'un can siperhane gayretleriyle neredeyse tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Biri mavi, diğeri kırmızı, iki saten yorgan sırılmış, bezler, kundaklar, zıbınlar dikilip işlenmiş, bohçalar içinde bir kenara yığılmıştı. Bir değil birkaç bebeğe bol bol yetecek zenginlikte bir çeyiz de hazırladıkları. Beşiğin serilmesini en sona bırakmıştı Fatih Hatun. Loğusa yatağı da doğumdan sonra serilecekti. Adet böyleydi. Doğuma daha 3 ay vardı ama gün saymaya başlamışlardı bile. Gelini sıkılmasın, oyalansın diye her gün yeni bir vesile yaratıyordu Fatih Hatun. Evde davetler düzenliyor, konu komşuyu, onlar olmazsa kızlarını, gelinlerini toplayarak hoşça vakit geçirilmesini sağlıyordu. Behire eskiden olsa gönülsüzce katılırdı bu toplantılara. Ama o da hamilelikle beraber daha bir uysallaşmıştı sanki. Çağrılan yere gidiyor, kalabalıkların içine girmekten rahatsız olmuyor. Hatta keyif alabiliyordu bu buluşmalardan. Bebek olunca uzunca bir süre eve kapanacaktı nasılsa. O gün Fatih Hatun'un eski ahbaplarından birinin çeyiz serme gününe de seve seve gitti Behire. Annesi Fatih Hatun, Şaziye ve Vesile yengesiyle beraber. Hazırlanırken aynadaki tombullaşmış aksine gülerek baktı. Nasıl da şişmanlamıştı. Hantallaştığını, çirkinleştiğini düşünmüyordu ama. Tam tersine her gün biraz daha büyüyen karnı kendisine güzellik katıyordu. Acaba Taceddin de aynı gözle görebiliyor muydu karısını? Gittikleri ev yoğun ziyaretçi kalabalığını kaldıramayacak kadar küçüktü. Hizmet eden genç kızlar zor dönüyorlardı ortalıkta. Sergilenen çeyizler incelendi, börekler, kurabiyeler, tatlılar yenildi, çaylar içildi. Bunalmıştı Behire. Çeyizi serilen kızın ablası Sıdıka, ablası Sıdıka yanına yaklaşıp "Yan oda daha ferah, oraya geçelim isterseniz" deyince havada kaptı teklifi. Bir bardak soğuk su getirdi Sıdıka. Bir dikişte bitirdi Behire, içi yanmıştı. Allah razı olsundu bu kızdan. Kalabalığın uğultusundan kurtulmak iyi gelmişti. Minnetle baktı Sıdıka'ya. O da gözlerini dikmiş, dikkatle Behire'yi inceliyordu. Garip bir gülüş vardı dudaklarında. Anlam veremedi Behire. "Hayırlı olsun bebeğin," dedi Sıdıka. "Kucağına almak için sabırsızlanıyorsundur." "Hem de nasıl," dedi Behire. "Taceddin Bey de senin kadar sabırsızlanıyor mu?" Sözlerin altında yatanı kavrayamamıştı Behire. Evet anlamında başını sallamakla yetindi. "Hiç sanmıyorum," dedi Sıdıka. İlkler tatlıdır. Daha önce oğlunu kucaklamış bir erkek, ikinci çocukta aynı heyecanı duyamaz. Kulaklarına çalınan sözleri algılamakta güçlük çekiyordu Behire. Neler söylüyordu bu kız böyle? Onun şaşkın halini aldırmadan, Taceddin Bey seneler önce bir Rum kızına tutuldu," diye devam etti Sıdıka. "Evleneceğim diye tutturdu. Zorla vazgeçirdiler. Çocukları oldu sonra. Hem de oğlan. Sonra mübadeleyle çekip gittiler buralardan." Söylediklerinin yarattığı etkiyi ölçmek ister gibi sustu. İstediğini elde etmenin sarhoşluğuyla hücuma geçti yeniden. "Taceddin Bey neden seninle evlendi sanıyorsun?" Keskinde herkes biliyordu bu durumu. Sense yabancıydın. Dünyadan haberin yoktu. Dişlerine göre buldular seni. Boğulacak gibiydi Behire. Gözleri yuvalarından fırlamış, güçlükle nefes alıyordu. Hoyrattı Sıdıka'nın dili. İşte böyle, diye sırıttı. "Bilmen gerekir diye düşündüm." "Neden anlatıyorsun bunları?" derken son derece bitkindi Behire. Bu soruyu beklemiyordu Sıdıka. Ama cevabını vermekten çekinmedi. "Dünür geleceklerdi bana," dedi. "Kabul etmedik. Gönlü başkasına takılı kalmış birine kim varmak ister ki?" "Dünür geleceklerdi bana," dedi. "Kabul etmedik. Gönlü başkasına takılı kalmış birine kim varmak ister ki?" Gönlü başkasına takılı kalmış biri. Çın çın ötüyordu Behire'nin kulaklarında. Daha fazla dayanamadı. Fırlayıp kalktı yerinden. Misafir kalabalığının içine daldı. Fatih Hatun'la Celile Hanım koyu bir sohbete dalmışlardı. Yoruldum dedi Behire. "Eve gitmek istiyorum." "Solgun görünüyorsun," dedi Celile Hanım endişeyle. Fatih Hatun kapının girişinde haince sırıtan Sıdıka'ya dikti gözlerini. "Canını sıkan bir şey mi oldu?" diye sordu Behire'ye. "Hayır," dedi Behire. "Dedim ya, yorgunum biraz." Kalktılar hemen. Celile Hanım kızının artık bu tür kalabalıklara girmemesi gerektiğini düşünürken Fatih Hatun da bir zamanlar gelini olmasını aklından geçirdiği Sıdıka'yı hınç dolu bakışlarıyla evire çevire dövmekteydi. Taceddin'le konuşmak için baş başa kalacakları zamanı kolluyordu Behire. Sofraya oturdular. Tek lokma yiyecek hali yoktu Behire'nin. Yer gibi görünüp çatalının ucuyla tabağındaki yemekle oynuyordu adeta. Eve geldiğinden beri karısındaki durgunluğun farkındaydı Taceddin. Üzerine gideceğine suskun kalıp beklemeyi tercih etti. Kadriye sofrayı toplayıp mutfağı toparladı, odasına çekildi. Ancak ondan sonra dili çözülebildi Behire'nin. Taceddin'in yüzüne bakmamaya çalışarak, ''Neden anlatmadın bana?'' dedi kırık bir sesle. ''Başkalarından duyacağıma senin anlatman daha az acıtırdı beni.'' İrkiliverdi Taceddin. Neydi Behire'nin duyduğu? Anlayıp dinlemeden cevap veremezdi. ''Seni acıtan nedir? Seni acıtan nedir?'' diye sordu. Üzgün görünüyordu Behire. ''Geçmişte yaşadıkların'' derken sesi titriyordu. Tutulup kalmıştı Taceddin. Teferruatlı bir konuşmaya girmeden Behire'nin neyi ne kadar bildiğini sınamak istedi. ''Neler anlattılar sana? Anlatan kim?'' ''Sıdıka'' dedi Behire. ''Karşıma geçti. Benden önce bir Rum kızıyla münasebet kurduğunu ve ondan bir çocuğun olduğunu ballandıra ballandıra saydı, döktü.'' Ne demesi, nasıl davranması gerektiğini kestiremiyordu Taceddin. Kısa bir tereddüt anının ardından kararlılıkla doğruldu. İtiraf etme zamanı gelmişti galiba. ''Evet'' dedi. ''Evet'' dedi. ''Sıdıka'nın sözleri doğru. Ama geçmişte kaldı hepsi.'' ''Yaşadıkların için geçici bir macera diyemezsin Taceddin.'' diye bağırdı Behire. ''Hem de arada bir çocuk varken. O çocuk da, annesi de çok uzaktalar artık. Bir daha karşılaşmamız, görüşmemiz mümkün değil. Onların denizlerin ötesindeki varlığı seni rahatsız etmemeli.'' Taceddin'in söylediklerini duyacak, duyduklarını algılayacak durumda değildi Behire. İyice yükselttiği sesiyle, ''Evlenmek istemişsin onunla. Ailen engel olduğu halde vazgeçmemişsin. Keskin gibi dar bir muhitte çocuk yapmışsınız bir de utanmadan.'' Patricia ile olan beraberliğinin bu derece basite indirgenerek aşağılanmasından, hele Ali'nin gayrimeşru bir çocuk yerine konulmasından son derece rahatsızdı Taceddin. Ama sesini çıkaramadı. Behire'nin karşısında kendisini ve ilişkisini savunacak gücü yoktu. ''Patricia benim her şeyimdi. Hem onu hem de çocuğumu sahiplendim ben. Piç gibi ortada bırakmadım Ali'yi. Bırakmayacaktım ama olmadı. Gittiler. Elim kolum bağlı kaldı.'' diyemedi. Sustu. Behire konuştu onun yerine. ''Aldattın beni. Bütün bunları önceden bilseydim evlenmezdim seninle. Ne beni ne de karnımdaki çocuğu hak ediyorsun. Karşıma çıktığın güne lanet olsun.'' Güçlükle doğruldu yerinden. İyice ağırlaşmış bedenini sürükler gibi ağır adımlarla salondan çıktı. Evlendikleri günden beri Taceddin'le paylaştıkları gelin odasında değil, misafir odasında geçirecekti geceyi. 30. ayrımın sonu. Sayfa 303. Devamı 31. ayrımda.